Ayrım 16 sayfa 207. Toplum ile ilgili görüşleri. İbn Haldun toplumsal yaşamı zorunlu sayar. Neden zorunlu saydığını uzun uzun anlatır. Bu konudaki görüşlerini tanımlayan örnekler sıralar. İnsanın besinini tek başına elde etmeye gücü yetmez diyerek başladığı açıklamasının sonunda ekonomik nedenlerin toplumsal yaşamın vazgeçilmezliğinde en büyük rolü oynadığını ortaya koyar. Hatta toplumsal yaşamı ekonomiye dayandırır da denebilir. Çünkü ekonomiyi temel etken olarak işler. Sonra dünyanın ancak toplumla da bayındır duruma getirilebileceğini, toplum olmadan doğanın değiştirilip yaşanır biçime sokulamayacağını belirtir. Coğrafya çevresini ve iklim koşulları üzerinde de durarak toplumları, çeşitli toplum birimlerini ve biçimlerini bu açıdan da inceler. Çeşitli etkiler açıklar, sonuçlar çıkarır. Ayrı bir ana bölümün çeşitli bölümlerinde insan ilişkilerini, aile, boy, kabile ilişkilerini, kısaca toplumsal yapıları, bu arada değerleri, kuralları, gelenek ve görenekleri, alışkanlıkları yani kültürel yapıyı, gene bu arada ve ayrı ayrı bölümlerde değişik yönetimleri, egemenlik evrelerini, politik gelişmeleri ve böylece siyasal yapıları ele alıp geniş ve ilgi çekici açıklamalarda bulunur. Toplumu anlatır. Toplum-devlet ilişkisini anlatır. Toplum ve devlet yaşamındaki gelişmeleri ve değişmeleri anlatır. Toplumu ilgilendiren ne varsa söz konusu eder. Çünkü eğildiği yeni bilimin konusu toplumdur. Bölümleri, sorunları (parantez içinde) ve mesailuhu da toplumsal sorunlardır. İbn Haldun hangi konuda söz ediyorsa toplumu ve ümranı (parantez içinde) toplumsal yaşam ve uygarlık ilgilendirdiği için söz ediyor. İbn Haldun toplum psikolojisine ve toplum ya da topluluk üyelerini birbirine bağlayan bağlara, örneğin kabilelerdeki kan bağına, yakınlık ve akrabalık ilişkilerine, dayanışmayı sağlayan etkenlere, toplulukların gücüne ve bu güçlerle elde edilen sonuçlara da çok önem verir. Bu alanda kullandığı ve düşünürlerin üzerinde durup çeşitli yorumlar yaptıkları El Asabiye ya da Asabilet dipnot 34 sözcüğü vardır ki bu sözcük toplum ve devlet gelişmeleriyle ilgili bölümlerde sık sık geçer. Toplumların geçirdikleri dönemler, evreler. Taha Hüseyin'e göre İbn Haldun'un bu konudaki görüşünü şöyle özetlemek mümkün. Toplumların üç dönemi (parantez içinde) tavrı vardır. A. İlkel yaşam (parantez içinde) Ayşetul Bedv dönemi. Bu bölüme çöl yaşamı ve kırsal yaşam sürenler girer. B. Devlet kurma dönemi (parantez içinde) fetih yoluyla. C. Yerleşik (parantez içinde) kentsel yaşam, zenginlik, savrukluk, eğlence, durgunluk ve ardından yıkılış dönemi. Birinci dönemde toplumlar kabile aşiret düzeni içinde yaşarlar. Gereksinmelerinin ve geleneklerinin dışında yasa bilmezler. Yalnızca gereksinme duydukları ya da geleneklerinin ittiği doğrultuda davranırlar. İkinci dönemde giriştikleri fetihler ve başka toplumları yenme, tire ezme sonucunda kabile yönetiminden devlet yönetimine geçerler. Bu dönemde yasa nedir bilirler ve düzenlerini sağlayan yasalar yaparlar. Yalnızca gereksinmelere ve geleneklere değil bu yasalara uyarlar artık. Üçüncü dönemde ise yerleşik ve kentsel yaşamın gerek ve alışkanlıklarına göre yaşanır. Yenilgiye uğratılan toplulukların geleneklerine, hoşa giden yaşamlarına uyulur. Zengin parlak yaşam ve eğlenceye düşkünlük gösterilir. Bu arada bilime, tekniğe yönelmeler görülür. Bu aşamadaki toplumun yaşamı yıkılıncaya ve yok oluncaya dek böyle sürer gider. Dipnot 35. Taha Hüseyin İbn Haldun'un bu konudaki görüşünü böyle özetler. Orhan Hançerlioğlu ise 3 değil 5 dönemde özetler yazarımızın konuyla ilgili görüşünü. Göçebelikten ülkelere saldırma tavrı, aldıkları ülkelerde ekonomik egemenlik tavrı, gittikçe zenginleşme tavrı, barışçılık ve gevşeme tavrı, safahat ve eğlenceye dalarak çökme tavrı. Dipnot 36. Ziyaettin Fındıkoğlu da tavırlar teorisi başlığı altında İbn Haldun'un bu konudaki görüşünü şöyle yansıtır. Asabiyetle donatılmış ilk kavimler hayatları boyunca bazı tavırlar gösterirler. Bunlar ilk defa zuhur ve zafer tavrı yaşarlar. Siyasal lider ve ahlak beraberliği bu zaferin tam temel nedenidir. Sonra infirat devri başlar. Lider çevresindekiler kütleden ayrılırlar ve ferah hali yaşarlar. Şimdi durgunluk zamanıdır. Egemenliği elde bulunduranlar zuhur ve zafer devrinin çocuklarıdır. Asabiyetleri gerginliğini kaybetmek üzeredir. Fakat gene de güçlü dönemin hatıralarını anarlar. Sonunda israf dönemi başlayacak, bir başka asabiyet sahibi kavim zuhur edecektir. Egemenlikler nöbet değiştirecektir. Dipnot 37. Gerek Taha Hüseyin'in, gerek Hançerlioğlu'nun, gerek Fındıkoğlu'nun özetlemeleri aşağı yukarı aynı şeyleri anlatmış olsalar bile İbn Haldun'un anlattıklarını, tam yansıttıklarını söylemek biraz güçtür. Bunu Çeviri'nin ilgili bölümlerini okuduğu zaman okur da görecektir. Hele ikinci ciltten sonra bu durum daha da iyi anlaşılacaktır. Ziyaettin Fındıkoğlu'na alıntıda görülen açıklamasında şunu ekliyor. İbn Haldun'un bu görüşü uzviyetçi, parantez içinde organizmacı bir görüşe dayanmaktadır. Kendi deyimiyle ömrü beşerle ömrü cemiyeti analoji yoluyla yaklaştırmakta, biyolojik determinizmi sosyolojik determinizmiyle devam ettirmektedir. Organizmacı görüş ve İbn Haldun. İbn Haldun'u yorumlayan çoğu kimse onun organizmacı görüş taşıdığını ya da görüşünün organizmacı olduğunu ileri sürer. Bu ne ölçüde gerçeği yansıtır? Bilindiği gibi bilim çevreleri birçok alanda olduğu gibi toplum bilimde de bir takım teoriler, teori modelleri belirlerler. Sınıflamalar yaparlar. Ama nedenli bilimsel olursa olsun sınıflandırmalar değişiktir. Kimi bir türlü, kimi bir başka türlü sınıflandırma yapar. Dipnot 38. Bu sınıflandırmaların haklı gerekçesi vardır elbette. Söz gelimi Emre Kongar her bilim dalı ister doğal ister toplumsal olsun inceleyeceği konuyu daha iyi anlayabilmek için modeller kullanır diye başlar ve gerekçeyi anlatmaya koyulur. Dipnot 39. Ne var ki aynı Emre Kongar kitabının bir başka yerinde de şunları yazar. Aslında toplumsal bilimlerde yapılan her sınıflama eksik ve hatalı olmaya mahkumdur. Çünkü her düşünürün ya da toplumsal bilimcinin modeli az ya da çok öbürlerinden farklı öğeler taşır. Öğretici ve çözümleyici amaçlarla yapılan sınıflamalar ise bu farklılıkların genellikle ihmal eder. Aslında yapılan sınıflamalar da birbirini tutmaz. Yapılan her sınıflama sınıflamayı yapan kişinin amacına, görüşüne ve yaklaşımına göre değişmektedir. Bu nedenle biz de bu çalışmada şimdiye kadar yapılmış olan bazı sınıflamalardan çok daha farklı olmayan bir sınıflamayı ortaya koyduk. Pek doğal olarak bizim sınıflamamız da yukarıda sınıflamaların getirdikleri sakıncalar olarak sayılan bütün sakıncaları ve muhtemelen bazı ilaveleri beraberinde taşımaktadır. Dipnot 40. Şimdi düşünün, İbn Haldun için görüşü organizmacı görüştür deniyor. İbn Haldun'dan aldığı alıntıyı kitabında koyduğu bölüme bakılırsa Emre Kongar da aynı eğilimde. Dipnot 41. Yani o da yazarımızı organizmacı kuramcılar sırasında koyuyor. İyi ama İbn Haldun'u başka kuramcılar arasında gösterenler de var. Ona ne diyeceğiz? Söz gelimi, taklit konusundaki düşüncelerinden dolayı G. Tarda benzetenler, ırklarla ilgili görüşlerinden dolayı Gobineau'ya benzetenler var. Coğrafya çevresinin ve iklimlerin etkilerine ilişkin görüşleri dolayısıyla coğrafyacı görüşte olanlara benzetenler var. Bundan ve nedenselliğe ilişkin görüşlerinden dolayı Montesquieu'ye benzetenler de var. Ve Arapların Montesquieu'su diye niteleyenler de var. Daha başka düşünürlere, kuramcılara benzetenler ve bu arada Marx'ın görüşünün öncülü olduğunu söyleyenler var. Başlangıçta aktardığımız yazılarda bu açıkça görülür. Öyleyse İbn Haldun'u bir bütün olarak ele alıp değerlendirmeden tarihte toplum bilimde organizmacı diye nitelemek olası mı? Organizmacı görüşte olanlardan birini, en ünlülerinden birini alıp karşılaştıralım kısaca. Örneğin Alman düşünürü Spengler Oswald, parantez içinde 1880-1936, Alman faşizminin teorik öncülerinden biri. Ortaya koyduğu tarih felsefesini açıklayan yapıtı, Almanya'nın 1. Dünya Savaşı yenilgisinden hemen sonra yayınlanmış, emperyalizmin ideologları arasında hayli ilgi görmüştür. Ne diyor Spengler? Emre Kongar'ın kitabında şöyle açıklanır. Spengler de kültürleri organizmalar olarak görür. Tarih bu organizmaların ortak biyografisidir. Her kültürün çocukluğu, gençliği, erginliği ve yaşlılığı vardır. Her kültür kendi uygarlığını yaratır. Uygarlık, kültürel organizmaların son aşamada ortaya koydukları bir olgudur. Uygarlık aşaması, kozmopolit kentleşme, bilimsellik, halkın kitleleşmesi ile belirlenir. İlk aşamalarda ise kan bağlılığı ve topluluk, parantezinde cemaat, havası egemendir. Uygarlıklar ölmeden önce ikinci bir dinsel aşama geçirirler. Eski Roma yönünden Hristiyanlık bunun örneğidir. Dipnot 42. Bu görüşlerle İbn Haldun'un bu konuya ilişkin görüşleri arasında benzerlikler bulunduğu kuşkusuz. Ama sadece benzerlikler var. Belki de Hilmi Ziya Ülke'nin açıkladığı gibi parantez içinde yukarıda Ülken'den aktarılan alıntıya bakınız. Spengler İbn Haldun'un görüşlerinden etkilenmiştir. Onun görüşlerinden işine gelen yanları alıp yansıtmıştır. Bununla birlikte benzerliklerin ötesindeki farkları hem de çok önemli farkları da görmek gerekir. En önemli fark da şudur. İbn Haldun maddiyi ve ekonomiyi temel alır. Kültürü ve kültürel değişmeleri özde, parantez içinde li zatihi görmez. Geçit bebesine yönelik çabaların arızi ve bu alandaki toplumsal yaşama umrana göre değişen yansımalar olarak görür. İbn Haldun bağımsız, eşsiz, kültürel tanımaz ve İbn Haldun'un gerek toplum ve gerek devlet yaşamını insan yaşamına benzetmesi dogma, erginleşme, yaşlanma ve ölme gibi dönemleri ayırması gene Spengler ve benzeri organizmacılardan farklıdır. Çünkü İbn Haldun'a göre yalnızca yaşlanma döneminde değil, her an oluş parantezinde kev ve çözülüş parantezinde fesat vardır. Değişme ve yenileşme her an söz konusudur. Bir başka deyişle ona göre çözülen ve ölen bir şey de aynı zamanda dogma da vardır. İbn Haldun her şeyin her an değiştiğini yeri geldikçe vurgular. Dogma, gelişme, erginleşme, yaşlanma, ölüm gibi evrelerden söz etmesi de her şeyin bu arada toplumun ve devletin de durum değiştirdiklerini anlatmak içindir. Çünkü İbn Haldun'a göre her şey birbirine bağlıdır ve her şey sürekli durum değiştirir. Onun için de bu değişmeleri gözünde tutmayan tarihçinin yanılgıya düşeceğini açıklar. Onun için süreç, pantajlı vetire sözcüğünü kullanır. İbn Haldun'da evrimci düşünce de vardır. Düşünen insana değin nasıl gelindiğini uzun uzun anlatır. Ve İbn Haldun Spengler gibi kaderci değildir. Tüm bunlardan sonra onu Spengler'le aynı sıraya koymak doğru olabilir mi? Ya da öteki organizmacı düşünürlerle. Yenileyim. Arada büyük ölçüde benzerlikler var ama çok daha büyük ölçüde farklar da var. Unutulmaması gereken bir şey daha var. İbn Haldun dönemler, parantezli tavırlar, ile ilgili görüşünü inceleyebildiği toplum yapılarındaki gözlemlerine dayanarak ortaya atıp işlemiştir. İbn Haldun'u değerlendirirken bunu da göz önünde tutmak gerekir. Hançerlioğlu şunları yazar. Han bilgini İbn Haldun'a göre bu, parantezinde toplumsal gelişmenin durması anlamındaki çökme hiçbir toplumun kaçınamayacağı genel yasadır. Metafiziğin gözlemlediği bu olguyu Karl Marx bilimsel olarak çözümlemiştir. Bir toplum üretim güçleriyle üretim ilişkilerinin birbirine uygunluğu halinde gelişir. Üretim ilişkileri üretim güçlerinin gelişmesine engel olmaya başlayınca çökme ve üretim güçlerinin gelişmesine uygun yeni üretim ilişkilerinin kurulacağı üstün düzeyde bir sosyoekonomik biçimlenmeye dönüşme kaçınılmazdır. Üretim ilişkilerinin üretim güçlerinin gelişmesine sürekli olarak destek olacağı bir toplumda, örneğin sosyalizmde durma ve çökme olmaz. Dipnot 43. Hançerlioğlu'nun İbn Haldun yönünden yanıldığı söylenebilir. Taha Hüseyin'in İbn Haldun'un tavırlar konusundaki görüşüyle ilgili benzetmesi de yanılgıyı açıkça gösterir. İbn Haldun'a göre toplum genel niteliğiyle bir ırmağa benzetilebilir. Yatağı hiçbir zaman kurumayan bir ırmağa. Kesintisiz yenileşerek akıp gittikten sonra denize her dökülüşünde yeni olarak dökülen bir ırmağa. Bu ırmak çölden ya da kırsal bir kesimden çıkar. Yatağın da ilerlerken tepelere rastlar ve eğilmek zorunda kalır. Yengi ve yenilgi dönemleri budur işte. Irmak tepeleri geçmeyi başardığında doğrultusunda çok daha güçlü olarak akışını sürdürür. İşte tam bu sırada kentsel yaşamın çeşitli iş ve uğraşlarının doğum sancısını çekmektedir toplum. Irmak ilerler ama bir gün işin sonuna gelir, akışını yavaşlatır. Sonunda durur. O sırada da deniz yutar ırmağın sularını ama denize dökülenleri, parantez içinde aynı ırmağın yatağında. Yeni sular izler ve her zaman yeni sular akar. Dipnot 44. Kısacası İbn Haldun'a göre bir toplumun yok olması sanıldığı anlamda bir yok olma değildir. Denize dökülmedir. Her dökülüşte yenileşerek. Kuşkusuz gerçek çözüm Karl Marx'ın getirdiği öğretiyle gerçekleşmiştir. Ancak İbn Haldun'u daha iyi anlamak gerek. Devlet ve egemenlik ile ilgili görüşler. İbn Haldun'un anlayışında devletten toplumu ilgilendirdiği için söz edilir. Bu nedenle devlet toplumdan ayrı düşünülemez. Toplum için hangi dönemler söz konuysa devlet için de aynı dönemler söz konusudur. Ancak toplum için yok oluş yoktur. Taha Hüseyin'in düşünürümüzü o yorumlarken yaptığı yerinde benzetişle bir ırmak gibi yeni sularla yenilenerek akışı vardır. Tüm ırmakların vardığı bir denize okyanusa dökülüşü vardır. Devlet için doğuş, gelişme, yaşlanma dönemlerinden sonra ölüp gitme kaçınılmaz bir sondur. Bu son gelince devlet yıkılıp gider ama toplum kalır ve yıkılan devletin yerine bir başka devlet gelir. Yani devleti de ya giden devletin kurucusu olan toplum ya da bir başka toplum kurar. Ama hangisini gerçekleşirse gerçekleşsin, toplum yenilenerek kalıcılığını sürdürür. Bir başka toplum içinde erimiş olsa bile. Devlet çeşitli koşullar nedeniyle biçimden biçime girer. Devlet ve egemenlik toplumun ilkel ve göçebe döneminde başkadır, yerleşik ve kentsel yaşam döneminde başkadır. Başlangıçta kabile düzeni vardır. Sonra devlet düzenine ulaşılır. Devlet düzeninde de çeşitli evreler vardır. Fetihçilik evresi, yerleşik ve kentsel yaşam dönemindeki bir ölçüde oturmuşluk evresi ve parlak dönemi izleyen çöküntüye gidiş evresi, parantez içinde tavr vardır. Her evrede de temel dayanak ekonomik koşullardır. Söz gelimi, devlet fetihçilik döneminde neden fetihçidir? İbn Haldun'a göre bunun temel nedeni ekonomiktir. Devlet ekonomik koşullar nedeniyle şuraya, buraya saldırma politikası izler. Ganimetler sağlamak ya da daha verimli topraklar elde etmek. Temel neden bu. Din de vardır ama din etkini bu temel nedene bağlıdır. İbn Haldun görüşlerini tanıtlamak ve somutlaştırmak için sık sık örneklere başvurur. Bu alanda başvurduğu örneklerden biri Ömer'in bir söylevidir. İbn Haldun bu örneği şöyle sunup açıklar. Tanrı hoşnut olası Ömer'den aktarıla gelen sözleri bu konuda düşünüp değerlendirebilirsin. Ona biat edildiğinde ve o kalkıp halkı Irak'a kışkırtırken şöyle demiştir. Hicaz yöresi sizin için bir yurt olamaz. Sadece otlak ve av alanı olabilir. Bu yörenin halkı bunun dışında bir olanak sağlayarak güçlenemez. Nerede o? Tanrı'nın verdiği söze dayanarak göçen Kur'an okuyucular. Haydi, Tanrı'nın kitabında miras olarak alacağınıza ilişkin söz verdiği topraklara doğru yeryüzünde koşup dolaşın. Parantez içinde saldırın. Tanrı o Tanrı'dır ki dinin tüm dinlere üstün kalsın diye size peygamberini doğru yol ve hak dinle gönderdi. Puta taparlar bunu istemeseler de demişti Tanrı. Parantez içinde Tevbe suresi ayet 33. Dipnot 45. Dikkat edilirse düşünürümüzün konuyla ilgili olarak verdiği örnek çok ilginçtir. Fetihler için temel nedenin ekonomik olduğu açık seçik görülüyor. Burada din de kullanılıyor ama yardımcı ve kışkırtma, parantez içinde teşvik aracı olarak kullanılıyor. Ekonomik olanakları sağlamak için kullanılıyor. Halkı daha çok coşturmak için. Bundan öteye gitmiyor din etkini. Tanrı da sizin şuraya buraya saldırıp olanaklar elde etmenizi istiyor. Sizi başarılı kılacağına da söz veriyor. Başka toplumlardan miras olarak alacağınız topraklar vardır. Tanrı bunu Kur'an'da açıklamıştır. Hadi koşun. Koşun da yeni topraklar elde edin, güçlenin. Yoksa bu Hicaz yöresinde güçlenemeyecek, aç kalacaksınız. Gözünüzü açın, durmayın demek isteniyor. Ömer'in devlet politikasının ne olduğu açıkça görülüyor burada. İbn Haldun bu örneği verdikten sonra açıklamasını şöyle sürdürüyor. Bu durumu Yemen hükümdarları, Himyerliler gibi eski Araplarda da görüp üzerinde düşünebilirsin. Bunlar bir kez de Yemen'den batıya doğru bir başka kez Irak'a ve Hindistan'a doğru nasıl akınlar yaptılar düşünün. Toplumlar içinde Araplardan başka hiçbir toplumda bu denli görülmemiştir. Batıdaki parantez içinde Berber topluluklarından Münessimlerin durumu da öyledir. Bunlar da devlet ve egemenlik girişiminde bulununca Sudan yöresindeki birinci bölgede bulunan dolaşım yerlerinden kalkarak Endülüs, parantez içinde İspanya illerindeki 5. ve 6. bölgelere değin tırmanmışlardır. Hem de hiçbir taşıyıcı araç olmaksızın. Yabanıl, parantez içinde ilkel, toplumların durumu böyledir işte. Onun için bu toplumların ülkelerinin sınırları çok geniş olur. Merkezlerden, parantez içinde hükümet merkezlerinden de çok uzak yörelere ulaşır. Dipnot 46. İbn Haldun'un demek istediği açıktır. Bir devlet ve egemenlik kurulurken de devlet ve egemenliği ayakta tutma, güçlü kılma çabaları gösterirken de temel amaç ekonomiktir. Devlet politikası kurulurken de, yaşatılırken de bu temel amaca dayalı olarak yürütülür. Ancak İbn Haldun'un her konuda olduğu gibi bu konudaki görüşleri de bireysel değil toplumsaldır. Yani bireyden çok toplum ve topluluk önemlidir İbn Haldun için. Bu nedenle düşünürümüz ister kabile düzenine, ister devlet aşamasında olsun, egemenlik için topluluk gücünü ilk koşul görüyor. Bu amaçla da kan bağı, yakınlık, akrabalık bağı, aile, boy, kabile, topluluk gücü, topluluk, inanç birliği, ruh birliği, dayanışma, karşılıklı yükümlülükler ve sorumluluklar yüklenme gibi anlamlara gelen ve topluluktan topluluğa, düzenden düzene, ortamdan ortama değişen el asabiye ya da asabiyet diye bir şey işler ve buna çok önem verir. Devlet kurulurken de yaşatılırken de bunun çok önemli olduğunu anlatır. Art arda gelen birçok bölümler içinde ve geniş açıklamalarla dile getirir bu yoldaki görüşlerini. İbni Haldun bir devlet ve egemenliğin yaşaması için erdemli olmayı da kaçınılmaz bir koşul sayar. Özellikle devletin başındakilerin ve devlet politikasıyla uğraşan yetkililerin kesinlikle erdemli olmaları gerektiğini savunur. Erdemlerin başında da adalete yer verir. Halka zulmetmekten titizce sakınılmasını, halka altından kalkamayacağı yükler, vergiler yüklememeyi öğütler. Tersine davrananların egemenliklerinin ömürlü olamayacağını söyler. Hatta devlet ve egemenliği kurma girişiminde bulunurken bile bu tür erdemlerin gerekli olduğunu, bu erdemleri taşımayanlara halkın değer vermeyeceğini yazar. Sonra devletin halkın yararı için, yani bu savla kurulduğunu böyleyken zulüm, haksızlık gibi halkın zararına olan şeyler geçerli kılınırsa, kuruluş amacına ve savına ters bir durum ortaya çıkacağını, bunun da egemenlerin varlıklarını sürdürmelerine engel olacağını açıklar. İbni Haldun, devlet ve hükmet biçiminden çok bu erdemlere, parantez içinde fazilet, hilalul hayır, hepsinin başında da adalete ve özellikle vergi adaletine önem verir. Bunlardan uzaklaşmayı çöküş nedenlerinin önemlileri arasında sayar. İbni Haldun'un devlet ve hükmet biçimi konusundaki görüşlerine ikinci ciltte değineceğiz. Ayrım sonu sayfa 216.